Dünden Yarına Türkiye.
İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye programına hoş geldiniz. Bu akşam Profesör Doktor Faruk Bilir ve bendeniz Murat Yılmaz, Anayasa, Hükümet Sistemleri, Türkiye'de Anayasaların Tarihi üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Geçen hafta hem anayasa nedir, hükümet sistemleri nedir bunu konuştuk. Hem de 19. yüzyılda Türkiye'nin anayasayla tanışmasından itibaren yaşadığı macerayı ele aldık. Neticede de 23 Nisan 1920'de toplanan Büyük Millet Meclisi'ne geldik. Bu anayasa bahsinde aslında bu meclisin önemli bir yeri var. Çünkü o 1876 veya 1909 ile hayata geçen anayasa sistematiğinin dışında bir anayasaya da imza atmış durumda, değil mi? Yani bu birinci meclis hani nasıl değerlendirilebilir bu hükümet sistemleri bakımından? İsterseniz onunla başlayalım, sonra da 1921 anayasasına geliriz.
Tabii 1921 anayasasını yapan ilk meclis, 1920 meclisi gerçek anlamda bir kurucu meclis. Ülkeyi kuran bir meclis ve devletin anayasasını yapan bir meclis. Bizim bugüne kadar 5 tane anayasamız olmuş. 5.'si hala yürürlükte. Bunlar içerisinde yapılışı açısından en demokratik olan anayasamız şimdiye kadar 1921 anayasasıdır. Nasıl demokratiktir veya nasıl yapılmıştır? Baktığımız zaman ilk meclisin oluşumuna aslında anayasa konusunda, ülkenin geleceği konusunda sözü olan herkesin toplandığı bir meclis, geniş katılımlı bir meclis, temsil kabiliyeti yüksek meclis. Dolayısıyla böyle bir meclis tarafından 21 anayasası yapılıyor. Tabii içeriği tartışılabilir. O günün şartlarına göre yapılmış bir anayasa ve bu anayasanın yapıldığı dönemde bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi var. Dolayısıyla ama yapılış açısından, içeriğinden bağımsız olarak bugüne kadar yapılan anayasalar içerisinde tek demokratik olan anayasamız. Aslında içeriğine baktığımız zaman da bu dönemde özellikle 1921 ve 24 arası dönemde Türkiye'de iki anayasanın yürürlükte olduğunu da görüyoruz. Yani 1921 anayasasının eksikliklerinin 1876 kanunu esasıyla tamamlandığını görmekteyiz.
Evet, kısa olduğu için zaman zaman hissedilen eksiklikler öbür anayasayla telafi ediliyor.
Evet.
Peki hocam, bu dönemin parlamentosu, dolayısıyla hani bu dönemin hükümet sistemi nedir? Bunu nasıl adlandırabiliriz?
Biz bunu meclis hükümet sistemi diye adlandırıyoruz. Bu sistemde yasama ve yürütme, hatta yargının da
yer yer yargı istiklal mahkemeleri örneğinde olduğu gibi
mecliste toplandığını görüyoruz. Bunda bu hükümet sistemiyle ilgili olarak anayasada bir takım hükümlerin olduğunu, işte bir devlet başkanlığı makamı yok. Aslında bugünkü anlamda bir başbakanlık makamı da yok. Bütün yetkiler mecliste ve başbakanlık, hatta gerektiği zaman cumhurbaşkanlığı yok ama o tür yetkilerin hep meclis başkanında toplandığını görmekteyiz. Bugün İsviçre'de uygulanan sisteme benzer bir sistem. Hükümet gerçek anlamda bağımsız bir hükümet değil. Meclis adına görev yapan, yargı da öyle, meclis adına görev yapan bir şekli var. Dolayısıyla biz buna literatürde meclis hükümet sistemi diyoruz.
Yani burada meclis hükümet sistemi dediğimizde mesela hani bir başbakan ve onun kabinesinden değil, aslında her bakanın ayrı ayrı meclis tarafından seçildiği ve meclise hesap verdiği,
görevlendirildiği
bir sistem var.
Kesinlikle.
Zaten hani Cumhuriyet'in ilan sebeplerinden biri olarak da bu daha sonra söylenecek, evet. Değil mi? Bu sistemin meydana getirdiği problemlerden şikayet edecek Mustafa Kemal Paşa.
Yetki temerküzü dediğimiz olay. Bütün yetkilerin mecliste toplanması.
Evet, şimdi bu dönemi takiben 1924 Anayasası'na geliyoruz.
24 Anayasası.
1924 Anayasası biraz hani iktidar hani problemleri aşılmış. Artık bir meclis, yeni çıkan meclis, birinci meclisin farklılığı ve çeşitliliği içerisinde de değil belki. Biraz da bunların verdiği bir imkanla 1924 Anayasası yapılıyor. Burada öngörülen hükümet sistemi ne hocam?
1924 Anayasası tek parti tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılıyor. Yani tek görüş var diyebiliriz. Anayasaya baktığımız zaman aslında hükümet sisteminin karma bir hükümet sistemi olduğunu, yani meclis hükümet sistemiyle parlamenter sistemin karması, her ikisinin özelliklerini de gösteriyor. Ama uygulamada giderek parlamenter sistem yönünde evrildiğini görmekteyiz.
Çok partili hayata geçişle beraber.
Geçişle birlikte. Tabii bu nasıl bir sistem? Ortaya çıkan sistem nasıl bir sistem? Her şeyden önce aslında Cumhuriyet'le birlikte bir devlet başkanlığı makamının oluşturulması, işte Bakanlar Kurulu'nun günümüzdeki gibi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi vesaire, bu yönüyle parlamenter sisteme, işte yine aslında yetkinin esas kaynağının mecliste olması şeklinde de meclis hükümet sistemine benzediğini söyleyebiliriz.
Bu anayasada 1960'a kadar uygulanıyor.
Evet.
1937'de değişiklikler var. 1937'deki değişikliklerle o tek parti döneminin Cumhuriyet Halk Partisi programı anayasaya konuyor. Ve aslında bu manada o parti devlet uygulamasına geçiliyor. O dönemin kimi otoriter uygulamalarından etkilenilerek. Ama dediğiniz gibi çok partili hayata geçişle beraber de bu mesele hani bu anayasa çerçevesinde ele alınıyor. Ben hocam şunu merak ediyorum. Yani bu çok partili hayata geçerken bu anayasa üzerinde biraz çalışılsa belki 1950-60 arası daha demokratik ve hani iktidar muhalefet ilişkileri açısından daha makul bir zeminde ilerleyebilir miydi? Sizin kanaatiniz nedir?
Şimdi tabii ki doğru söylüyorsunuz. Yani 1924 Anayasası'nın bu şanssızlığı denebilir. Hem tek partili bir dönemde hem çok partili bir dönemde uygulanmaya çalışılıyor. Eğer biz demokrasiye geçişte, çok partilik geçişte, hayata geçişte bu anayasa üzerinde bir takım değişiklikler yapılsaydı, yani çok partili hayata uydurulsaydı belki bir takım sonuçlar olmayabilirdi. Ama şunu vurgulamak gerekiyor. Bu anayasa aslında tek parti iktidarına göre dizayn edilmiş. Özellikle iktidar partisini güçlendiriyor. Zaten yapıldığı dönemde muhalefet yok. Muhalefeti öngörmüyor. 1924 Anayasası'nın her yönüyle katı bir anayasa olduğu söylenir. Ve bu anayasa üzerinde aslında vurgulanan bir takım temel hak ve hürriyetler açısından ileri bir sistemin getirildiği, fakat bunların da uygulamaya konmadığı söylenebilir. Yani 24 Anayasası yine baktığımız zaman da aslında günümüzdeki çoğulcu demokrasiden bir hayli uzak, resmen çoğunlukçu demokrasiyi benimseyen, yani çoğunluğu hakim kılan bir anayasa olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, buna hani 61 Anayasası'yla devam edeceğiz ama yine biz kavram ve tarihle beraber gittiğimiz için burada sık sık atıfta bulunduğumuz parlamenter hükümet sistemi üzerinde biraz duralım.
Evet.
Kısmen durduk ama biraz daha açalım. Parlamenter hükümet sisteminin özellikleri nelerdir? Yani burada bahsettik, nasıl ayırt edebiliriz bir hükümet sisteminin parlamenter hükümet sistem olması nasıl mümkündür?
Parlamenter sistem kuvvetler ayrılığına dayanan bir sistemdir. Bu ayrılık yumuşak ve dengelidir. Başkanlık sisteminde olduğu gibi kesin bir ayrılık yoktur. Ve şöyle tanımlanır. Meclis içinden çıkan bir hükümetin meclise karşı sorumlu olduğu bir hükümet sistemi. Yani daha da açmak gerekirse bütün parlamenter sistemlerde hükümet meclis içinden çıkar ve meclise karşı sorumludur. Ve yürütme bütün parlamenter sistemlerde iki başlıdır. Bir tarafta sorumsuz bir devlet başkanı, bu cumhuriyetlerde cumhurbaşkanı, monarşilerde kral veya hükümdar. Diğer tarafta da sorumlu hükümet dediğimiz bir yapı. İki başlılık esastır parlamenter sistemlerde. Bir diğer özelliği de parlamenter sistemlerde devlet başkanı sorumsuz ve yetkisizdir, semboliktir. Diğer bir özelliği de hem devlet başkanı veya yürütme diyelim, hem yasama birbirlerinin hukuki varlığına son verebilirler. Yani hükümet meclise karşı sorumludur. Bu sorumluluğun gereği de meclis hükümeti görevden alabilir.
Yani duruma getirebilir ve son verebilir.
Son verebilir.
Evet.
Dolayısıyla hükümet meclisin kontrolündedir ve onu denetler. Parlamenter sistemin aslında üzerine oturduğu ayak burasıdır. Bazı durumlarda da devlet başkanı, yürütme meclisi feshedebilir.
Feshetme yetkisi
vardır. Feshetme yetkisi vardır. Tabii burada bir takım tali özellikleri de vardır ama
biraz girelim eğer mümkünse hocam tali.
Mesela parlamenter sistemlerde başbakan meclis içinden çıkar ve milletvekilidir. Yine bu sistemin işleyişine baktığımız zaman aslında klasik parlamenter sistem dediğimiz zaman cumhurbaşkanının sembolikliği, yani yetkisizliği üzerinde durulabilir. Ve buradan Türkiye'de parlamenter sistem saf şekliyle ne zaman uygulanmış derseniz, aslında gelmedik ama belki kısmen 1961 Anayasası döneminde klasik bir parlamenter sistemden veya saf bir parlamenter sistemden bahsedilebilir.
Ama kısmen, ona kısmen gelince belki benim orada bir şerhim olacak, belki sizin de olacak. Hı-hı. Çünkü o mevzuat düzeyinde, kurumsal yapı düzeyinde öyle olabilir ama
uygulamada
fiilen,
yok.
Fiilen öyle değil. Çünkü o anayasanın arkasındaki, o anayasayı yapan askeri gücün kontrolü ve devlet başkanlığı üzerinden, sistem üzerindeki dizaynı devam etmiş durumda. Evet, parlamenter sistemi böyle tanımlamış olduk. Bu parlamenter sistem dediğiniz gibi geçmişte de işte örnekler var. 1909'dan sonra denendi.
Evet.
21 Anayasası'nda yoktu ama 24'ten itibaren yeniden bir alan açıldı.
Evet.
Şimdi o 61 Anayasası dönemine girelim. Şimdi 61 Anayasası yapılmadan evvel 14 Mayıs 1950'de Türkiye Çok Partili hayata geçti.
Evet.
10 yıl süren bir bu dönem var. 27 Mayıs 1960'ta da bir darbeyle karşı karşıya kaldı. Bu darbeyle Çok Partili hayat sona erdi ve askeri yönetim kuruldu. Askeri yönetim aslında anayasal düzeni askıya aldı. Tuhaftır ama anayasal düzeni askıya alırken anayasayı ihlal etti diye Demokrat Partilileri yargıladı. Tabii sadece bundan dolayı değil. Bugün hani bakıldığında çok ayıp, gerçekten utanılacak davalar açıldı.
Evet.
Demokrat Partililerle ilgili. Ve zaten o davalar da fevkalade kötü mahkemeler diyebileceğimiz, tırnak içerisinde mahkeme değil aslında.
Evet.
Bir takım kurullar tarafından yürütüldü. Onun amacı da kesinlikle darbeyi meşrulaştırmak ve o dönem siyasilerini, Demokrat Partilileri itibarsızlaştırmaktı. Bunu takiben de bir anayasa çalışması yapıldı. Anayasa çalışmasını yapanlar biraz geçmiş dönemi dikkate aldılar. Biraz da aslında hani o kurulan fiili durumu devam ettirecek, yani o askeri vesayet durumunu devam ettirecek formüller aradılar ve aynı zamanda kendi istedikleri türden bir çoğunluğun oluşmayacağı varsayımıyla veya korkusuyla çoğunluğun yönetme hakkıyla problem yaşayan bir anayasal sistematik oluştururlar. 61 Anayasası biraz da budur. Diğer taraftan da dediğiniz gibi hani bir tür parlamenter sistemin önünü açacak mevzuat düzeyinde, kurumsal yapı düzeyinde bir hani şema oluştu ama o şemanın ne ölçüde gerçek hayata tekabül ettiği tartışmalı. Hani biraz da hani sizin katkınızla devam edelim. Evet. 61 Anayasası hani neydi, nasıl yapıldığından itibaren de konuşalım. Evet. Çünkü demiştiniz ya 21 Anayasası yapılış süreci bakımından önemliydi. 61 Anayasası demokratik değildi bu manada, değil mi?
Kesinlikle. Şimdi sizin belirttiğiniz gibi aslında anayasa ihlal ediliyor, yürürlükten kaldırılıyor. Kimler tarafından? Darbeyi yapanlar tarafından anayasa askıya alınıyor ve dönemin başbakanı ve iki bakanı da anayasayı ihlalden idam cezasına çarptırıyor. Bu tamamen bir çelişki. Bunun hani hukukta işlenmez suç şeklinde bir tabir vardır. Yani ortada anayasa yok ama siz insanları anayasayı ihlal etti diye yargılıyorsunuz. Ve sizin belirttiğiniz gibi aslında 1961 Anayasası'yla bir vesayet sistemi kuruluyor. Bu vesayet Anayasa Mahkemesi buna dahil, Diyanet İşleri buna dahil, Diyanet İşleri Başkanlığı buna dahil. İşte meclisin üzerinde Anayasa Mahkemesi, Milli Güvenlik Kurulu vesaire bir takım vesayet organları oluşturuluyor. Sebebi de aslında burada siyaset mühendisliği yapılmaya çalışılıyor. 1950 iktidarı gibi bir iktidar yine gündeme gelir ise bunu bertaraf etmenin yolları aranıyor. Bana göre 1961 Anayasası tam da siyaset mühendisliğine araç haline getiriliyor. Tabii işte bazı çevreler tarafından özgürlükçü bir anayasa olarak nitelendirilir ama bana göre sözde özgürlükçü bir anayasa. Hükümleri uygulamaya geçmemiş ki hükümet sistemi de böyle, temel hak ve hürriyetler sistemi de böyle. Dolayısıyla aslında bu anayasa birçok konuda kötü başlangıcın temelini oluşturan bir anayasa. Aslında öyle bir sistem kurulmuş ki ne kadar değiştirirseniz değiştirin bu adımları ortadan kaldırmak bir hayli zor.
Belki de hani parlamenter sistemin Türkiye'deki talihsizliklerinden birisi de 61 evet. Anayasası'yla hani güya gündeme sokuluyor, tedavüle sokuluyor olması. Halbuki hem yapılış şekli itibariyle antidemokratik hem de muhtevası sistematiği bakımından antidemokratik ve dolayısıyla da parlamenter demokratik sistemin hayata geçmesini engelleyen ama bütün yapılan hataları da parlamenter sisteme mal eden bir dönem yaşıyoruz. Evet. Değil mi? Yani evet. 61 ile 1980 arasındaki dönem aslında bunun tartışmasının da yapıldığı bir dönem.
Kesinlikle. Türkiye'de parlamenter sistemin uygulamaya geçmemesinin sebeplerinden birisi de anayasal anlamda ilk defa parlamenter sisteme yer vermesidir. Ve bunun gerçek anlamda uygulamaya dönüşmemesinin sebebi de budur. Yani bir sistem kuruyorsunuz ama gerçekte amaçladığınız bu değil. Örneğin hep şu örnek
parlamenter
verilir.
Sistem bir paravan aslında. Aslında istedikleri vesayet sistemi.
Yani Cumhurbaşkanı vesayetiyle sistemi yönlendirmek ve yönetmek. Hani bazı kesimler örnek gösteriyor. İşte İngiltere'de parlamenter sistem işliyor. Peki İngiltere'de parlamenter sistemin işleyişinde iki temel fonksiyon var. Birisi bu sistemin orada ortaya çıkması. Bu yani çok önemli olmayabilir ama önemli olan şu. Parlamenter sistemin iyi uygulandığı ülkelerde genellikle cumhurbaşkanlığı makamı yok, monarşi var. Yani bunu Sayın Hocam gözden uzak tutmamak gerekiyor. Ama siz Cumhurbaşkanı'na yetki veriyorsunuz, sembolik halde bırakmıyorsunuz ve parlamenter sistemi uygulamaya geçirmek istiyorsunuz.
Burada sembolik olsa bile arkasında bir de darbeyi yapan güç Cumhurbaşkanı üzerinden siyaset sistemini evet. Kontrol etmeye, ona müdahale etmeye devam ediyor. Çünkü o dönemde biliyoruz Yani mesela 61 Anayasası'nı hemen takiben ortaya çıkan seçimlerde yapılan ve seçim kompozisyonuyla ortaya çıkan partiler karşısında kimin nerede duracağına partilerin arasındaki pazarlıklar değil, evet, ordunun müdahalesi karar veriyor. Ve devlet başkanı ya da cumhurbaşkanı olarak görülen Cemal Gürsel de ordunun taleplerini siyasi partilere iletiyor. Yani talimat olarak iletiyor.
Yani o 38'lerin başına getirdiği kişilerden birisidir Cemal Gürsel. Aynı zamanda cumhurbaşkanı oluyor. Yani bu şekilde...
Bir talihsizlik de belki o değil mi? Yani darbecilerin başındaki isim 61 Anayasası'nın ve dolayısıyla o parlamenter sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak kesinlikle görev yapıyor ve daha başlangıçta, yani seçimlerden hemen sonra hükümetin nasıl oluşacağına müdahaleden itibaren parlamenter sistemin kendi kendini bulmasını engelleyen bir rol üstleniyor.
Evet. Yani burada Türkiye'de parlamenter sistemin işleyişiyle ilgili olarak birçok talihsizlikler var. Bu talihsizliklerden biri de aslında Türkiye'de parlamenter sisteminin koalisyonlara gebe olmasıdır. Yani 1961 ile birlikte aslında baktığınız zaman 1950-60 döneminde kurulan tek başına iktidar neredeyse imkansız hale geliyor ve parlamenter sistem Türkiye'de koalisyon hükümetleriyle birlikte uygulanır hale geliyor.
Bunu da önümüzdeki programda ele alalım. Faruk Bilir Hoca'nın çok kullanışlı, güzel, rahat okunabilir bir kitabı var. 100 Soru'da Başkanlık Sistemi adıyla hükümet sistemleri tartışmalarının da ele alındığı bir kitap. Yine bu kitabı atıfta bulunuruz. Bu akşamlık 61 Anayasası ve parlamenter sistem üzerinden yürüdük. Bu dönemin tatbikatını, koalisyon meselesini, istikrar meselesini önümüzdeki programda ele alacağız. Faruk Bilir ve bendeniz Murat Yılmaz, iyi akşamlar diliyoruz.
İyi akşamlar.
Dünden yarına Türkiye.